Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyenleri ve izleyenleri. Ben Ceren Karlı'da. Bugün konuğum Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Vedat Bulut. Son günlerde Türkiye'de dünyada en çok son verilere göre diyelim en çok COVID-19 aşısı yaptıran ülkeler sıralamasına baktığımızda Türkiye ilk onun içerisinde kendisine yer buluyor. Ancak bu oranı nüfusa göre listelediğimizde Türkiye ancak 20. sıralarda kendisine yer bulabiliyor. Son günlerde de vaka sayısı ilk kez 40 binlerin üzerine çıkmış durumda. Geçtiğimiz haftada Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sağlık Bakanı Yardımcısı görevden alındı bir gece yarısı. Şimdi konuğum, hoş geldiniz diyorum size tekrar. Türk Tabipleri Birliği'nden Profesör Vedat Bulut. Bugün bunları konuşacağız. Öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum Vedat Bey. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sosyal medyada da birçok insanı yasa boğan bir olay yaşandı. Bir genç kadın akciğer hastalığı vardı ve hastane dolaşıp yatak bulamadığı için yaşamını yitirdi. Belki koronadan değil ama özellikle sağlık alanında kendisiyle çok övünen ve süreci çok iyi yürüttüğünü söyleyen bir sağlık bakanlığı ve hükümet var karşımızda. Bu genç kadının hastanede yatak bulamadığı için yaşamını yitirmesi, Türk Tabipleri Birliği İzmir Şube Başkanımız sanırım Lütfi Bey sürekli kapanma çağrısı yapıyor özellikle İzmir için. Durumun ne kadar vahim olduğunun bir göstergesi olabilir mi? Bir hasta koronadan dolayı yaşamını yitirmese bile.
Sayın Karlıdağ, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Ahvalnet dinleyicilerine de buradan sevgiler, saygılarımızı iletiyoruz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak. Şimdi bu yılki insanlar aslında bu bizim basına yansıyan aslanın öyküsü, basına yansıyan öykü. Basına yansımayan yüzlerce, binlerce öykü var. Mezralarda, köylerde, Güneydoğu'da, Doğu'da, yani bu İzmir'de rastlandığı için tabii sonuçta Türkiye'nin üç büyük kentinden birinde gözlenmesi nedeniyle basında söz konusu edildi ama aslı gibi binlerce yılki insanımız var bizim sosyal güvenceye sahip olamayan ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken çeşitli nedenlerle. Elbette ki aslının olayı bir onkolojik olay değildi, bir kanser olayıydı, bir COVID olayı değildi, özür diliyorum. Ama sonuçta sağlık sistemindeki bir arızayı gösteriyor. Demek ki yurttaşlarımıza bu pandemi döneminde yeterince yatak ayıramıyoruz. Niçin? Çünkü pandemide rakamlar öylesine arttı ki pek çok klinik COVID kliniğine dönüştü. Ve hiç ilgisi olmayan asistanlar veya bölümlerin öğretim üyeleri veya doktorları da bu COVID kliniklerine görevlendirilir oldu. Hem poliklinik hizmetlerinde hem yataklı hizmetlerde. Çünkü Avrupa'da birinci sıraya yerleştik. 43 bin, 45 bin gibi bantları ulaştı Türkiye. Şu anda da 42.500 civarında vaka bildirilmişti en son olarak. Şimdi biz bunu daha önce söyledik. Mayıs'ta şunu söylemiştik 2020 yılında. Dedik ki ötelenen sağlık sorunları ve insanların endişe nedeniyle hastaneye gelememesi veya geldiğinde ilgili klinik kapalı olduğu için, COVID kliniğine çevirmiş olduğu için bakım göremeyecek hastaların sorunları da çok ağır olarak karşımıza çıkacak. Bunlardan bir örnekte hatırlarsanız 11 yaşındaki bir akut apandisit patlamasıyla kaybedilen çocuğumuzdu. Yani Türkiye artık bu olaylarla sık karşılaşmaya başladı. Bu da bize bir şeyi gösteriyor. Sağlık hizmetinde bir aksama var. Demek ki pandemi rakamları bu kadar yükselirse diğer sağlık sorunları da insanların yaşamını kaybetmesine yol açacak. Evet, bu bir sağlık yönetim sorunudur. Aslında Türkiye'de bir sağlık yönetimsizliği vardır. Bunu da en yakın örnekleriyle işte bu son olayda gördük.
Siz peki bu görevden almayı nasıl değerlendirdiniz? Çünkü son bir haftadır Türkiye'de vaka sayıları çok yüksek rakamlara ulaştı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 40 binleri aştı. Bazı kesimler işte bu sürecin faturasının bu şekilde kesildiğini düşünüyor. Bunu böyle yorumlayanlar da oldu. Belki çok büyük bir değişiklik değil ama gece atamalarına, değişikliklerine Türkiye ne yazık ki alışmak zorunda kalmışken. Siz nasıl değerlendirdiniz?
Şöyle bu işin tabii istifanın perde arkası ya da görevden almanın perde arkası. Çünkü Türkiye'de istifa diye bir müessese yok. Göreve alma, göreve atama, işte göreve atama var. Ben pek öyle düşünmüyorum. Aslında burada asıl sorumlu olan doğrudan bakanın kendisidir. Yani bakan yardımcıları verilen görevleri yapıyorlar. Politikasızlık da yukarıdan aşağıya geliyor silsile olarak. O yüzden herhangi bir bakan yardımcısına ya da bilim kurulu üyesine ya da bu işle ilgili teknokrat ekibe yükleyerek suçu, hiç kimse bu sorumluluktan kurtulamaz. Aslında ortada bir insanlık suçu var, bir insanlık cinayeti var, bir toplumsal cinayet var. Bunu artık dünya böyle görüyor. Son olarak Deman'ın British Medical Journal dergisindeki makalesinde de bunu bir toplumsal cinayet olarak niteledi. Türkiye için değil, dünyada bu işte önlemleri aksatan tüm devletleri kastederek söyledi. Türkiye'de bu önlemleri aksatan ve zamanında doğru adımları atmayan ülkelerden birisi, politikalarda bir yanlışlık var. Ben bakan yardımcısının tabii USAŞ'tan da sorumlu olduğunu biliyorum. Yani onun yönetim kurulundaydı. Bir anonim şirket kurmuştu Sağlık Bakanlığı. Ve bu anonim şirket aracılığıyla hem testlerin temini hem yurt dışına ihracatı hem de bu aşıların gelmesiyle ilgili bir takım sorumluluklar aldılar. Bunların da bir sorun olduğunu düşünüyorum ama tüm sorun şüphesiz ki bakan yardımcısında değil, normalde Sağlık Bakanımızın da politikaya, sağlık politikalarına bakışı şaşırdır ve topluma doğru bir yönetim örneği sergilemedi.
Şimdi aşı meselesine gelmek istiyorum hemen buradan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Geldiği aşama itibariyle Türkiye'deki aşı kampanyası nasıl gidiyor?
Şöyle ki biliyorsunuz elimizde bulunan aşı, yani 2 milyon 800 bin Pfizer'ı ayrı tutarsak şu ana kadar 17 milyon 300 bini geçmiş durumda aşılama dozu ve 7 milyon 300 bini de geçti ikinci dozlar. Bu da şuna denk geliyor. Eğer toplumumuzu kayıt dışı mültecileri saymazsak, kayıt dışı göçmenleri saymazsak 88 milyon içerisinde %8,1'lik bir orana geliyor. %8,1'lik oranın tamamı da bağışıklanmış manasına gelmiyor bu. Bunu da buradan izah edelim. Çünkü 65 yaş üstü koruyuculuk oranı %50,25. Diğer koruyuculuk oranlarda %75-80 aralığında bildirilmiş olan Sinovac aşısında bu koruyuculuğun %5 ile 6 noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Yani toplumumuzun şu anda bağışıklanmasının sadece %5 ile 6 kadarı bağışıklanmış demektir. Çünkü bu koruyuculuk oranlarıyla ilgili bir şey. Bu nedenle de Türkiye %70'lik toplumsal bağışıklık için gereken eşiğe ulaşması için en az 2 yıl gerekir bu aşı hızıyla giderlerse. Çünkü sağlık çalışanlarında 300-400 bin gibi günlük hızlarla gidiyordu. Hatta 500 bine çıktığı da oldu ama yurttaşlarımıza gelince bu biraz yavaşlıyor değişik nedenlerle. Şüphesiz ki dünyanın en kötüsü değiliz. 59 ülkeye hiç aşı girmedi. Asya'nın ve Afrika'nın fakir ülkelerine hiç aşı gitmedi. Türkiye'de hani 17 büyük ekonomiden biri olarak bu 20. sıralarda yerini koruyor. Yani ekonomisiyle eşdeğer gidiyor. Zaten zengin ülkeler kendilerini koruyabilmek için çok daha fazla aşı temin edebildiler. Onlarda da aşı yavaşlığında bir sorun var biliyorsunuz. Bu sadece Türkiye has değil. Avrupa Birliği de 455 milyon aşıyı bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Eğer Amerika'dan, Moderna'dan 50 milyon doz aşı alabilirlerse 255 milyonu Mayıs ayına kadar temin edebileceklerini planlıyorlar. Türkiye'de planlamalar doğru gitmedi. Şöyle ki hatırlarsınız 11 Aralık'ta aşıların geleceği söylenmişti ve 50 milyon aşı ile ilgili bir takvim söylenmişti Çin'de. Sonra bu aksadı ve Gümrük'te işte Covid'in çıkması nedeniyle 31 Aralık'a sarktı. Gelince de biliyorsunuz aşılar 14 günlük bir Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nda testlerden geçmek zorunda. Ve nihayet 14 Ocak'ta, 13 Ocak'ta bakanımız vuruldu. 14 Ocak'ta da Türkiye geneline aşı kampanyası başlatıldı. İlk önce 3 milyon geldi, sonra 6,5 milyon, sonra bir 3,5 milyon geldi. Ayrıca bir 10 milyondan daha bahsedildi ama bununla ilgili net bir rakam bildirilmedi. Hatta biliyorsunuz Bloomberg'de bir yayında Türkiye'nin aslında 2 ay kadar önce 1,5 milyon Pfizer aşısını temin ettiğine dair bilgiler çıktı. Bu konularda şeffaf bilgi paylaşımı yapmıyor Sağlık Bakanlığı. Biz bugüne kadar 2 defa randevu talebimiz oldu. Gerek pandemiyi tartışmak için, Gerekirse bu aşı takvimini konuşmak için ancak birisine 160 gün kadar, öbürsüne de 60 günü geçmek kaydıyla halen daha bir randevu verilmiş değil. Yine 38'e yakın soru sorduk bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'na. Pandeminin değişik dönemlerde, daha ilk günlerden başlayarak, hatta 11 Mart'ta Türkiye'de 2020 yılının 11 Mart'ında görülmeden önce dahi sorularımız oldu. Bunların herhangi bir şekilde yanıtlandığını da görmedik. Kamu kurumu niteliğinde olan bir meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı yasa gereğince bu bilgileri karşılanmak zorunda. Bu yasa gereği, yani bir kamu kuruluşu sorduğu zaman net bir yanıt vermeleri gerekir. Ancak kapalı kapılar ardında böyle merkezi bir yönetimle, daha doğrusu yönetimsizlikle, bakın bunu tekrar tekrar vurgulayayım, pandemiyle mücadele bu şekilde olmaz. Pandemiyle mücadelede büyük bir güven vermek lazım yurttaşlara. Yani en önemli unsur odur. Pandemide otoriteler güvenceye güven verirlerse topluma, toplumda pandemiyle mücadele kolaylaşır. Bunun da yöntemi paydaşlarla aynı masaya oturmak. Aşı hızı yavaş gidiyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Eğer böyle giderse bu 2022'nin sonlarına doğru ancak bu kampanyayı bitirebilirler. Bu da zaten varyantların gelişmesi, mutasyonların gelişmesiyle belki aşıların geçerliliği bir süre sonra tartışılır hale gelecek. Çünkü yine kliniklerden gelen birçok veriye göre ikinci doz aşısını alıp da hasta olmuş olanlar var. Kaybedilenler var ki bunlardan birisi bir eczacı arkadaşımızdı. İkinci aşının üzerinden 28 gün geçmişti. Hani aşının koruyuculuğuyla ilgili buradan bilgi alabilirsiniz. Yüzde niçin 75 o yaş grubunda veya niçin daha yaşlı nüfusta 65 yaş üstü %50,25. Yani iki kişiden birini koruyamıyorsunuz yaşlılarda. Ki zaten yaşlı nüfusun yine yoğun bakıma yatışı ya da kliniklere gelişi bu dönemde şey olmadı, değişmedi. Yine onları koruyamıyoruz yeterince. Bu kadar işte akşam sokağa çıkma, hafta sonu sokağa çıkma gibi bilimle uyuşmayan önlemler. Bunların bilimle bir ilgisi yok. Çünkü virüs akşam dinlemez, hafta sonu dinlemez. Yapılması gereken önlemler de belliydi. Türk Tabipleri Birliği en baştan beri önlemlerini de söyledi. Biz sadece sorunları ortaya koymuyoruz. Önlemleri de öneriyoruz. Şu önerileri yaparsanız rakamları aza çekersiniz diye. Ancak Sağlık Bakanlığı aynı masaya oturmaktan çekinmiyor. Ve bizim işte 160 gündür randevu taleplerimizi yanıtlamış değil. Keşke kabul etseydiler, biz onlara raporlarımızı ve görüşlerimizi, ki bilim insanların görüşleri. Yani bizim görüşlerimiz öyle sadece küçük bir sekreteryadan ya da birkaç kişiden çıkan veriler değil. COVID-19 izleme kurulumuz var. Uluslararası saygın bilim insanlarından, çok değişik branşlardan, alanlardan insanlar orada tartışıyorlar, masaya yatırıyorlar sorunları ve öneriler oluşturuyorlar, raporlar oluşturuyorlar. Hatta biz aylık olarak raporlarımızı sunuyoruz web sayfamıza girdiğinizde. Fakat bundan sonra ikişer ay arayla gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü pandeminin birinci yılında her ay raporladık ama bundan sonra iki ayda bir raporlarımızı sunacağız. O raporlara da baktıklarında pek çok çözümü kendileri de görebileceklerdir. Ancak bizim çözümlerimiz halktan yana olan çözümlerdir. Özel sektörün, sermayenin yanında olan çözümler değildir. Asıl sorun buradan kaynaklanıyor. Zaten bizi dinlememelerinin nedeni de bu. Çünkü pandemi yoksulları ve işçileri vuruyor. Yani pandemi yoksul kitleleri etkiliyor. Ve bu nedenle de o kitlelere bir sosyal fon desteğiyle önlem paketi hazırlanmalı. Halbuki dikkat ederseniz daha pandeminin ilk döneminden beri açılan önlem paketlerinde bankacılık sektörüne, madencilik sektörüne, enerji sektörüne, işte vergi afları, sigorta prim afları hep sermayenin lehine düzenlemeler yaptılar. Halka yönelik tedbirler az kaldı, yeterli olmadı. O yüzdendir ki zaten 14-28 gün bir kapanma yapamıyorlar. Çünkü işsizlik fonunu tüketmişler. İşsizlik fonunda para yok. Merkez Bankası'nda para yok. Bütçede büyük bir sıkıntı var. Ekonomik krizin üzerine de bu pandemi krizi binince büyük bir sorun doğdu Türkiye'de. Yapılması gereken de belli. Ben yine önceden de kaynağı söyledik. Türkiye'nin zenginleştirdiği bir avuç insan var. 5-10 kişiyi geçmiyor. Bir servet vergisiyle zaten halkın parası olan bu parayı geri döndürüp yoksul sınıflara dağıtarak bir süre stratejik olmayan iş yerlerini kapatarak ama toplumsal hareketliliği kısıtlarken bireysel hareketliliği arttırarak. Çünkü bu kapanmayı yanlış algılamamak gerekiyor. Özellikle bunu vurguluyoruz. İnsanların sokaklarda ya da sahillerde maskeli, mesafelerini koruyarak egzersiz yapmaları son derece yararlıdır. Aksine evlere kapatmak zararlıdır. Çünkü şöyle bir yalan var. İşte hayat eve sığar. Aslında bu koca bir yalandan ibaret. Hayat zenginin evine sığar. Hayat villası olanın, yüz mavuzu olanın, evinde suyu olanın, ekmeği olanın evine, bir milyonlarca lira para girenin evine elbette ki sığar, ama üç kuruş olmayan, duş alacak suyu olmayan, 10 kişilik, 15 kişilik ailelerin bir arada yaşadığı bir Türkiye'de hayat eve sığmıyor. İnsanların ekmeğe ihtiyacı var, aşa ihtiyacı var. Bu nedenle de çalışmak zorundalar. O zaman yapılması gereken şey bu evlere bir ekonomik yardım sağlayarak rakamları yüzlere çekebilmek açısından. Bakın bu mümkündür. 14 ile 28 gün bir kapanmayla rakamların nasıl yüze düştüğünü, ölümlerin bire düştüğünü görebilirsiniz. Nitekim bugün baktığımızda 189 ölüm vardı dün akşamki rakamlar. Bu akşamki rakam henüz yayınlanmadı. Bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. 45 bin, 42.500'ü gerilerken ölüm rakamı 170'lerden 189-190'a tırmanıyor. Bu da yine bilimin öngörüsünü doğru çıkarıyor. Ölüm oranları artacak. Çünkü şu anda aktif hasta sayısı 300 binin üstünde. Yani Türkiye'de iyileşenleri çıktığınız zaman toplam rakamdan ve ölümleri çıktığınızda 300 binin üzerinde bir aktif vaka var. 340 bin civarında. Bu aktif vakaların en az %2'sinin kaybedilmesi bekleniyor. Bu pandeminin istatistik verilerinden yola çıkarak söylüyoruz. Bu epidemiyologların görüşü. Yani bir immünolog olarak benim de görüşüm değil. Ve Türkiye'de büyük bir ölümle karşılaşabiliriz. Bu sayı 300'leri de geçebilir. Hatta rakamlar 60 bine ulaşabilir ki bu hizmet kapasitesinin aşılması demektir. Ölüm rakamlarını da daha arttıracak demektir. Bu ölümler gerçekten toplumsal cinayettir, bunu söyleyelim. Çünkü her bir ölen insan bizim için dijital rakamlardan ibaret değil. Evet. Onlar bir anne, bir baba, bir genç çocuk, işte bir evin yaşlı tecrübeli insanı, belki bir üretici olarak sektörlerin bir yerlerinde çalışıyorlar. Bu insanları kaybediyoruz. İnsan kaynağımızı kaybediyoruz. Yani savaş yok ki bu kadar insan kaybedesin. Biz defin rakamlarından fazladan ölümleri çıkartıyoruz. Daha önce de yaptık. Bunu raporladık. Hatırlıyorsunuzdur. Şimdi büyükşehir belediyelerinin defin rakamlarına baktığımızda geçtiğimiz yıl aynı sezonlara göre, ondan önceki yıla göre, ondan önceki yıla göre kıyaslar yapıldığında en az 2 kat fazla ölüm var. Bu nedenle aslında Türkiye'de verilen ölüm rakamları da yarı yarıya. Hastalık sayıları da en az yarı yarıya. Yani belki 3 kat, ama ben hani iyimser bir tahminle 2 katın üstünde olduğunu düşünüyorum. Ölüm rakamları da bugün 180 diyorlarsa aslında 360-400. Niçin? Çünkü şunu yapıyorlar. Covid-19'u, hastaları Covid-19 olarak bilgisayarlara girmiyorlar. Viral bulaş pneumoni olarak giriyorlar ya da diğer etkeni bilinmeyen pneumoni nedenleri gibi diğer bir koda sığınıyorlar. Hatırlarsanız bunun acı bir örneğini de bir hekimin ölümünde gördük. Evet. Bir hekim arkadaşımız yaşamını kaybetti ve doğal ölüm olarak işlediler ölümünü. Bu son derece işler acıtıcı bir durumdur. Vicdan konusudur. Yani bir de meslek hastalığı kabul edilmemesi hastalığı. 130 ülkede kabul edilmişken Türkiye'de kabul edilmemesi bir ahlaki sorundur, vicdani bir sorundur. Sağlık Bakanımızın da evlerinde hasta oluyorlar gibi bir açıklaması oldu. Çalışma Bakanımızın, özür diliyorum, Sayın Bakan Selçuk'un. Bu son derece acı bir açıklamadır, vicdansız bir açıklamadır ve sağlık çalışanlarından da özür dilemiş değildir. Şu anda sağlık çalışanlarının hepsi infial halindedir. Sağlık çalışanları büyük bir üzüntü içindeler. Hiç kimsenin alkışa ihtiyacı yok. Ancak sosyal haklarının, özlük haklarının arttırılmasına ihtiyaç var. Ki bu da COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi adımıyla başlar. En az gelirlerinin de %100 iyileştirilmeye ihtiyacı var. 2003 yılından bu yana sağlık çalışanlarının satın alma güçleri yarı yarıya azalmış durumda. Ve bir türlü maaş iyileştirmesi yapmadılar. Halka gelince, çalışanlara gelince, emekçilere gelince cimrilik yapanlar 5 iş adamına geldiği zaman milyarları savurmayı biliyorlar. İşte uçak inmeyen havaalanlarına garantiler, Araba
Yoldan
geçtiği
araba geçmeye
yollara,
yerlerim.
hasta garantili şehir hastaneleri kimin malını kime dağıtıyorlar? Vatandaş olarak bunu soruyoruz. Kimin parasını kime dağıtıyorlar? Kendi ulufelerini mi veriyorlar? Saraylar yaptırıyorlar. Üç saraya tabii ki ev sığar. Üç saraya bile sığmadı kendisi. Yine saraylar yaptırıyor. Ama halka diyor ki hayat eve sığar. Bu koca bir yalandan ibaret.
Şimdi şüphelerden ve işte bu kara bulutlardan bahsetmişken şunu da merak ediyorum. Hem ailesindeki yaşı ileri bireyler de bu Sinovac aşısına olan bir yurttaş olarak da merak ediyorum. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde iki Çin aşısı için ki bir tanesi Türkiye'nin satın aldığı Sinovac aşısıydı. Etkili ve güvenilir açıklamasını yaptı. En başından beri Türkiye'de bu aşıya yönelik şüphe vardı. Aşılama kampanyasından sonra bu şüpheler dağıldı mı? Hala etkili ve güvenilir olduğuna olan inanç arttı mı yoksa azaldı mı aşılama devam ettikçe? Kampanya ile birlikte aşıya yönelik soru işaretleri nasıl bir hal aldı diye sorayım.
Sayın Karda, bu güzel sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de artık aşı karşıtlığından değil, aşı tereddütünden söz ediyoruz. Aşı karşıtlığı oranı ihmal edilebilecek bir düzeyde ve toplumsal bağışıklığı henüz tehlikeye düşürecek bir aşı karşıtlığı yok ama aşı tereddütü var. İşte bu aşılarla ilgili bilgi kirliliği var. Şöyle bir durum, yani 1980'lerde, 70'lerde olan bir kültür halen devam ediyor. Bu son derece yanlış. Çin malı, Alman malı gibi kıyaslamalar son derece hatalı. Çünkü artık küresel dünyada Çin'deki şirketlerin sermayeleri ve teknolojileri batıdan geliyor. Batıdaki şirketlerin çalışanları da biyoteknoloji alanında Çinli, informatik alanında da Hindistanlı. Küresel bir dünyada artık aşıların milliyeti yok. Yani şu ülkede üretilmiş, bu ülkede üretilmiş değil, hangi kalitede üretildiği önemli. Bunun da Dünya Sağlık Örgütü dediğiniz gibi bir çıtasını koydu. %50'nin üstünde koruyucu olan her aşı dedi, bu dönemde güvenilirdir ve acil kullanım onayıyla, yani Batı'da EUA dediğimiz belgelendirmeyle kullanılabilir. Bu doğru bir yaklaşım, bilimsel bir yaklaşım, onu açıkça söyleyelim. Ve Sinovac aşısı da böyle, Sputnik V aşısı da böyle. Şu anda dünyada konuşulan 7-8, yani değişik ülkelerde kullanıma girmiş aşıların tümü bu %50'lik oranı aştığı için kabul edildi. Yalnız biliyorsunuz Güney Afrika varyantında bir sorun yaşandı. Oxford Seneca aşısı. Eskiden biz firmaların adlarını kullanmazdık, açık söyleyeyim. Çünkü tek bir iki firma olduğu için kullandığımızda bir etik sorunu oluyordu. Ama artık da firma sayıları artınca her birisini tek tek anlatmak durumundayız. Onun %10'a kadar düşmüştü yeni varyanttaki koruyucunu, mecburen piyasadan çekildi. Yani bu varyantla ilgili başarısız olduğu görüldü. Türkiye'de de hastaların %75'inin mutant virüslerle olduğunu göz önüne alırsak, artık Türkiye'de de varyantlar artıyor ki yoğun olarak İngiliz mutantı görülüyor. Aşıların güvenilirliğinde bir oynama oluyor. Bunun şu anda bu %50'lik çıtayı çok değiştirdiğini görmüyoruz. Zaten görüldüğü anda da, makaleler yayınlandığı anda da ülkelerde bu aşıların kullanımı yasaklanır, onu söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde ayrı bir aşı tereddütü yaratan bir konu da Avrupa Birliği'nde aşı pasaportunun getirileceği konusu. İşte aşı pasaportu gelirse Sinovac'la aşıları almayacaklar. İlla Pfizer isteyecekler. Bu da gereksiz bir tereddüt. Çünkü bildiğim kadarıyla Nisan ayı içerisinde Sputnik ve EMA da onay alacak Avrupa Birliği'nde. Sputnik V ile Sinovac'ın aşı teknolojileri benzer. İnaktif aşı formları üretiyorlar ve sonuçta Avrupa'da şöyle bir hukuk vardır. Herkesin bilmesini istiyorum. Bu tereddüt ortadan kalksın diye. Eğer Rus şirketine bunu verirlerse aynı belgeleri getiren bir diğer şirkete vermemezlik yapamazlar. Onlar da insan hakları, hukuk gelişmiş durumda, demokrasi gelişmiş durumda. Öyle bizdeki gibi kapalı kapılar ardında ticari sırlarla yönetim yapmıyorlar. Hatta herkesin aldığı aşının kaç liraya aldığı da bellidir. Yani Türkiye'de bir tek bu belli değildir. Aşının dozuna kaç lira verilir? Teste kaç lira para verilir? Kaç test kimden alınıyor? Niye tek bir teste muhtacız? Niye tek bir aşıya muhtaçtık en başta sonradan iki? Bunların yanıtı Türkiye'de yoktur. Çünkü Türkiye doğuya doğru gitmiştir. Avrupa Birliği trenine bindirilmiştir. Afrika'da indirilmiştir topluluk. Bunu buradan açık söyleyeyim. Biz Afrika Ligi'ne düşürüldük maalesef. Ve şunu söylemem gerekir. Aşı tereddütü olmasın yurttaşlarımızda. Aşıların, bakın, kötüsü olmasın. Hani aşı %50'yi çıtayı, DSÖ çıtasını geçen her aşı hastalıktan çok daha iyidir. Bunu bilsinler, emin olsunlar. En azından şunu bilsinler, Brezilya çalışmalarında bile Biliyorsunuz ki aşıyı vurulanların ölüm oranları ve yoğun hastalığı ağrı geçirme oranları tamamen sıfırlandı gibi. Yani artık yoğun bakıma düşmeler ya da ölümler azaltıyor. Hani grip gibi hafif geçirmeler olabiliyor ya da asemptomatik geçirmeler artıyor. En kötü ihtimalle. Bunun dışında zaten 20-65 yaş arasında ise başarı oranı daha yüksek. Şey de öyle, Pfizer de öyle, Moderna da öyle, Johnson Johnson da öyle. Yani bütün aşırı Sputnik ve de öyle. O yüzden ulaşabildikleri aşıya. Tabii burada yurttaşlarımızın özgür iradesine bağlı değil bu konu. Biliyorsunuz sonuçta Sağlık Bakanlığı getirip aşıyı kurumlara dağıtıyor. Aşıyı çeşitlendirmesinde yarar vardır. Bu ayrıca bir başka yarar daha sağlar. Kıyaslama yapılabilir. Yani bir elinizde 2-3 aşı varsa bilimsel olarak kıyaslayabilirsiniz. Toplumda hangisi daha iyi gidiyor? Hem faz 4 ilerideki çalışmalar için, meta analizler için daha iyi bir sonuç olur. Bu testler için de böyleydi. Maalesef Türkiye halen tek bir teste mahkum. Halbuki 3-4 test olsaydı karşılıklı internal, eksternal kontroller yapılabilirdi. Bu kontroller yapılamıyor. Mesela Türkiye'de şu anda testin duyarlılığı ile ilgili kesinlikle bilimsel bir şey söylenemez. Çünkü bunu söyleyebilmek için şunu yapmaları gerekirdi. Tıpkı grip, influenza, referans laboratuvarlarında olduğu gibi. Mesela aylık olarak 100 örneği yurt dışına yollarsınız. Karşı taraf ne olduğunu bilmez örneklerin. Hangisi negatif, hangisi pozitif. Onlar da size 100 örnek gönderir. Türkiye'deki testte de yaparsanız, oradaki testte de eğer onların 100 pozitifine siz de %99 pozitif diyorsanız bu başarılı bir kit demektir. Ama bunu Türkiye söyleyebilecek durumda değil. Referans laboratuvar da o yüzden değil. Bakın yine acı bir şey, bunu da söyleyeyim buradan. Nisan ayında ben bunu açıklamıştım. Aradan geçti bir yıl. 2020'de açıklamıştım. Referans laboratuvarı, Türkiye referans laboratuvarı değil COVID'de. Hani COVID'in testi açısından söylüyorum. Böyle tek bir teste mahkum edilmek, tek bir aşıya mahkum edilmek bilimsel yapıyı da iyi, olumlu geliştirmiyor. O yüzden ne kadar aşırı çeşitli olursa, ne kadar da test olursa o kadar bilimsel çalışmalar daha çok yapılabilir. Bir de seroprevalans çalışmaları Türkiye'de yeterli yapılmıyor. Filyasyon çalışmalarında aksamalar var. Şimdi hatırlarsınız siz, filyasyon çalışmalarında son dönemde bir gevşeme oldu. Bunu açıkça görüyoruz İstanbul'da, Ankara'da. Alo 184'ü ararsanız eğer, bir örnek vereyim, bir basın mensubu olarak Sayın Karlı'da Alo 184'ü ararsanız bir yarım saat müzik dinlersiniz. Halbuki Alo 184 filyasyonun gelmesi için arayacağınız ve size acil ulaşmaları gereken bir hat. Demek ki bu hatlarda yetmiyor. Pandeminin hangi düzeye geldiğini buradan görebilirsiniz.
Bir de son olarak şunu konuşmak istiyorum. Aslında bahsettiğiniz cümlelerinizde de pandeminin ilk başında Türk Tabipleri Birliği sürecin şeffaf yürütülmediğini, vaka sayıları üzerinden çok da basit örnekler vererek, kolay hesaplamalar yaparak, bakın işte sizin dediğiniz gibi az önce defin sayısını çıkartınca zaten sonuç çıkıyor, anlattılar ve sürecin şeffaf yürütülmediğini vaka sayıları üzerinden söylüyordunuz. Aradan bir yıl geçti ki nitekim haklı da çıktınız. Hasta ve vaka sayısının aynı şey olmadığını, bilim kurulu dahi bilmediğini ifade ederek hepimiz benzer bir, yani ne oluyor sorusunu sorduk. Aslında bir şok yaşadık yani, her şeyden ziyade ve her şeyin yalan olduğu hayaller suya düştü belki yurttaşlar olarak. Şimdi pandeminin birinci yılı geride kaldı ve hala şeffaflık tartışmaları var. Bu sefer de aşı üzerinden var bu şeffaflık tartışmaları. Zannediyorum ki herhalde geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yapıp Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri istifa etmeli demiştiniz ve herhalde bir istifa ve yenileme çalışmaları olmadan, ki o yenileme de siz de dahil olmadan, o masaya oturmadan bu şeffaflık tartışmaları bitmeyecek. Nedir bu yani şeffaflık tartışmaları? Şu an aşı üzerinden yürütülen şeffaflık tartışmaları nelerdir? Biraz onlara değinebilir miyiz?
Şeffaflık şudur. Bir örnek vereyim size. Herhangi bir yurttaşınız veya bir basın mensubu olarak siz şeye girdiğinizde, Sağlık Bakanı'nın web sayfasına girdiğinizde hangi bölgemizde, hangi mutantla kaç kişi hasta görmek istersiniz ki ona göre önlem alabilirsiniz. Yani program ona göre yapılır. Bir sağlıkta planlama yapabilmek için gerçek veriye ulaşmanız gerekir. Bakın ben bilim kurulunu sorumlu tutmuyorum bir bilim insanı olarak. Çünkü onlar önlerine giden verilerle karar veriyorlar. Halbuki Türkiye'de aşağıdan yukarı bir despotizm var. yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya bir yalanlar piramidi oluşmuş durumda. Yani bu korku nedeniyle herkes görevini kaybeder, mevkisini kaybeder, maaşını kaybeder korkusuyla bir filtrasyon yapıyor. Veriyi yukarıya filtreleyerek gönderiyor. Çünkü yukarıya şirin gözükmeye çalışıyor. Bu herkes için böyle. Yani sistem içerisinde eğitim, tarım, sağlık, sosyolojideki bileşik kaplar meselesi ve böyle bir ortamda bilim kurullarının önüne de gerçek veriler gitmiyor. O zaman yapılması gereken şey şeffaflıkta her şeyin bilimsel verilerin bir şeffaflık için toplumla paylaşılması, basınla paylaşılması. Tabii topluma ulaştıracak olanlar da sizlersiniz. Bir örnek vereyim size. İngiltere'de ya da Almanya'da şu anda hiç kimsenin aklına şöyle bir şey gelmez. Yani mutant virüslerle ilgili haftalık rapor yayınlanmıyor. Türkiye'de ancak takip eden hekim o hastasının varyant olup olmadığını biliyor. Ya da ilgili hastane. Yani bir hastaneye girmişse, PCR pozitif çıkmışsa, varyantla mı enfekte, hangi mutasyonla enfekte bunu isteyebiliyorlar testini ve geliyor. Ama İngiltere'de böyle değil. Sayı sayı bilirsiniz. Yani Newcastle'da ne kadar, Manchester'da ne kadar, hangi oranlarda, hangi mutasyon, hangi ilde ne kadar. Şahsen isimleri paylaşılmaz. Çünkü kişisel verilerin korunması kanununa girer bu. Ama sayılar paylaşılır. Çünkü istatistiği paylaşmak sırf paylaşmak değildir. Planlama yapabilmek için istatistiği paylaşmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bunu yapmıyor. Örneğin şunu söylemiyor. Aşılar hangi takvimde, hangi günlerde gelecek? Yani Türkiye'ye girişi ne kadar olacak? Bunu niye bilmek zorundayız? Şu açıdan bilmek zorundayız. Eğer 10 milyon aşı yaptıysanız 28 gün sonra 10 milyon rapel, yani ikinci doz gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunun garantisi var mı diye soruyoruz. Ne oldu? Hatırlarsanız yine az da değildi sayı. 35. 40. güne randevu alabilen yurttaşlarımız oldu, hatırlıyorsunuz. Şimdi acil kullanım onayı dediğimiz bir belge var. 11 Aralık'ta yasaya konuldu. Mevzuata eklendi yönetmeliğe, beşeri ilaçlar yönetmeliğine. Şimdi hatırlarsanız orada bir sorun var. Şimdi acil kullanım onayına hangi belgelerle şirket başvurmuşsa siz onun üstünden onay veriyorsunuz. Onların şeyleri neler, verileri neler? 14. 28. güne ait veriler. Siz bunu 40. gün, 35. gün yaptığınız zaman o yönetmeliğin de dışına çıkıyorsunuz. Yani Sağlık Bakanlığı bunu yapıyor. Bunlar mesela şeffaf olmayan işler. O yüzden biz diyoruz ki hangi aşı hangi tarihte girecek bilirsek topluma bu konuda tereddütü giderecek açıklamalar yaparız. Yani şeffaf olmamaktan kastımız bu. Aynı zamanda paydaşlarla masaya otururlar. Bakın Almanya'da sağlık politikaları bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda yürütüldü. Robert Koch enstitüsünün görüşleri ne Angela Merkel ne de Muhafazakar Parti ne de Sosyal Demokratlar dokunmadılar onların politikalarına. Yani bilim insanları politikayı yönetti. Türkiye'de ise iç siyasal işte kaygılar, bir takım örneğin parti kongreleri yapmak, işte yok umreye gelenler, gidenler. Yani bugün açık söyleyeyim ben, Diyanet İşleri'nin sağlık politikalarındaki rolü Sağlık Bakanı'nın rolünden daha fazla. Bunun bir örneğini de ben size söyleyeyim. Şimdi Ramazan ayı geliyor, kafe ve restoranları kapatacağız ama teravih serbest olacak. Kim dedi? Hangi Şeyhülislam bunu söyledi? Ferman mı veriyorlar? Bilimde böyle bir şey olmaz. Bilimde eğer bir bulaşın kaynağı var ise kalabalık ortamlar, bu her yer için aynı standart olur. İki yüzlülük olduğunda, bir konuda ikilem olduğunda orada ideolojik kavramlar, inanç kavramları öne çıkmıştır. İnanç bilimle ilgili değildir. O kişilerin kendileriyle ilgilidir ve bilim somut nesnel verilerle hareket eder. İşte bu şeffaf olmamaktan kastımız bunlardır. Ve Sağlık Bakanlığı ne paydaşlarla, ne basınla, ne kamuoyuyla verileri paylaşmıyor. En az buna yakın 50 rakam söyleyebilirim. Yani sadece ben hani şeyden bahsettim, varyantlar, aşı, takvim ama en az 50 tane konuda internete girdiğinizde bu verileri açık seçik görmeniz gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için Sayın Vedat Bey.
Tatlıysam özür diliyorum.
Estağfurullah, çok aydınlatıcıydı. Çok güzel bir yayın oldu. Umarım tekrar görüşürüz yine. Belki daha olumlu şeyler konuşuruz. Pek öyle gözükmüyor ne yazık ki Türkiye şartlarında ama o günlerde gelecek diyelim.
Teşekkür ediyorum. Sayın Karda, ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum.
Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. kulağınız bizde olsun.